billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi şu hakikati tenvir için felsefe mesleğinin esasat-ı fasidesinden, fasit ve yanıltıcı esaslarından neşet eden neticeleriyle silsile-i nübüvvetin esasat-ı sadıkasından, doğru ve sadık olan esaslarından tevellüt eden, meydana gelen neticelerinin binler muvazenesinden numune olarak 3-4 misal zikrediyoruz. Yani nübüvvet mesleğinin sadık ve doğru olan muvazeneleriyle felsefe mesleğinin fasit ve insanları dalalete götüren esasları arasındaki farkları ortaya koymak üzere birkaç misali üstadımız burada zikredecek. Bunlar adeta nübüvvet ile felsefe arasındaki temel farkları ortaya koyuyor. Yani insanların kaybettiği temel noktalar bu 4 tanedir. Diğerleri ya bunlara göre cüz'iyette kalıyor ya da bunların gölgesi ve zımnı altında kalabiliyor. Bu 4 misali okuyalım. Mesela birincisi, nübüvvetin hayat-ı şahsiyedeki düsturi neticelerinden tehallaku bi ahlakillah kaidesiyle ahlak-ı ilahiye ile muttasıf olup Cenab-ı Hakk'a mütezellilane teveccüh edip acz, fakr, kusurunuzu bilip dergahına abd olunuz düsturu nerede? Felsefenin teşebbühü bil vacib insaniyetin gayeti kemalidir kaidesiyle vacib-i vücuda benzemeye çalışınız hotfuruşane düsturu nerede? Şimdi burada peygamberlik mesleğinin bize insanlığa öğrettiği bir hakikat var. Siz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız diyor. Bu hadis-i şerif meali malum. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız ifadesini peygamberler ümmetlerine, Hazreti Peygamber aleyhisselam Müslümanlara şöyle ders veriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri, izah olarak alimlerimiz bunu böyle yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. Allah hakimdir, abes iş yapmıyor. Öyleyse ey insanlar, siz de Cenab-ı Hakk'ın bu ismine mazhar olmaya ve hikmetli hakim olmaya çalışınız. İşleriniz hikmetli olsun, abesiyetten uzaklaşın ki Cenab-ı Hakk'ın hakim ismi tecelli etsin. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanınız ifadesini aynı şekilde fakat farklı bir manada felsefede kullanıyor. Oraya geleceğiz. Cenab-ı Hak alimdir. Öyleyse siz de cehaletten kurtulun, cahil olmayın ve ilim tahsil ediniz. Allah'ın alim ismine ve ilim sıfatına mazhar olunuz. Nübüvvetin bize verdiği Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız meselesi insanlara böyle bir kapı açıyor. Burada Cenab-ı Hakk'ın zatına benzeme gibi dalaletkârâne yani sapıkça bir fikir söz konusu değildir. Fakat felsefede ne var? Felsefenin teşebbühü bil vacib insaniyetin gayeti kemalidir kaidesiyle. Vacib-i vücuda benzemeye çalışınız. Hotfuruş anı düstur nerede? Cenab-ı Hakk'ın zatı vaciptir. İnsanlara felsefenin açtığı yol şu. Bunlar Allah'ı kabul eden ve inkar etmeyen felsefecilerin yaptığı bir halt diyelim. Diyorlar ki, ey insanlar, öyle bir çalışınız ki ilahlık mertebesine gelesiniz. Siz de vacib-i vücuda benzeyebilirsiniz. Çünkü insanın fıtratında ve yaratılışında temel gaye, gayetül gaya, insanın vacib-i vücuda benzemesidir diye insana hotfuruşane, insanı gurura, insanı benliğe ve enaniyete götüren böyle bir yol ve tarz geliştirmişler. Üstadları diyor ki, yani bu fikir nerede? Görünüşte ikisi de Cenab-ı Hakk'a benzemeye çalışmak. Ama nübüvvet bize Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine mazhar olmaya çalışmayı hedeflerken, felsefe kendi tabirlerine Cenab-ı Hakk'ın zatına benzemek gibi insanı gurura, enaniyete, hotfuruşluğa götüren maalesef bir yol açıp insanların beynini bin parça etmiş. Evet, izahına geçiyoruz tadımız. Nihayetsiz aciz, zaaf, fakr ve ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyeti insani nerede? Şimdi madem ki Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücud dediğimiz o zatına benzemek gibi bir durum sizin için açılmış diyor felsefeciler, üstadımız cevap veriyor. Siz mahiyetleri karıştırıyorsunuz. İnsanların mahiyetinde acizlik var. Cenab-ı Hak kadir-i mutlaktır. İnsanın fıtratında zaaf-ı mutlak var. Mutlak bir zafiyet var. Cenab-ı Hak kavi-i mutlaktır. Sizin fıtratınızda, yaratılışınızda ve özelliğinizde fakirlik var. Ondan sonra ihtiyaç sahibi olmak var. Ama Cenab-ı Hak ihtiyaçtan münezzeh ve müstanidir Cenab-ı Hak. İstina sahibidir. Cenab-ı Hak ganidir, zengindir. Peki fıtratınız bu iken Cenab-ı Hakk'ın mahiyetiyle nasıl kendinizi karşılaştırıp böyle bir yanlışa giriyorsunuz diye üstadımız bu manada bir soru soruyor. Tekrar okuyorum. Evet, nihayetsiz acz, zaf, fakr ve ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyeti insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kavi, güçlü, gani, zengin ve müstani olan vacib-ül vücudun mahiyeti nerede? Dolayısıyla burada Kur'an'dan beslenmeyen insanlar niye enaniyetli? İşte akıl ile beslenen o insanların bu birinci düsturdan aldığı yanlış hedef, yanlış ders ve yanlış itikattan insanlar maalesef firavunlaşmaya, nemrutlaşmaya, gururlu bir hale gelmeye ve başkalarını kendisine köle gibi çalıştırmaya, kendisini adeta ehil ve selahiyet sahibi olarak görmesindendir. İkinci misal, bunlar esas. Yani insanları dalalete götüren ya da insanları Cenab-ı Hakk'a ulaştıran temel meseleler. İkinci düsturda ne var bakalım, ikinci misal. Nübüvvetin, peygamberliğin, hayat-ı içtimaiyedeki, toplum ve sosyal hayattaki düsturi neticelerinden ve şems ve kamerden tut, güneşten ve aydan tut, ta nebatat hayvanatın imdadına, hayvanat insanın imdadına, hatta zerrat-ı taamiye, hücerat-ı bedenin imdadına ve muavenetine koşturulan düstur-u teavün, kanun-u kerem, namus-u ikram nerede? Şimdi bunlar ne diyorlar? Peygamberler bize ders veriyorlar. Diyorlar ki, kainatta her şey bir zatın olduğu için, her şeyi birisinin imdadına göndermek gibi bir düstur var kainatta. Yani güneş imdada koşuyor, yıldızlar imdada koşuyor, hava alemi tabakası imdada koşuyor, bulutlar imdada koşuyor, hayvanlar insanların imdadına koşuyor, bitkiler hayvanların imdadına koşuyor. Ondan sonra yemek hücreleri ve atomları insanların hücrelerinin imdadına koşmaları kainatta devamlı müşahede ettiğimiz bir yardımlaşma ve teavün düsturudur. Bu körlere bile gösterilen, görmesi gereken bir hadise olarak ortaya çıkıyor. Kainatın her tarafında cari olan bir düstur. Peki felsefeciler ne diyor? Felsefenin hayat-ı içtimaiyedeki toplum hayatındaki düsturlarından ve yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların fıtratlarını suistimallerinden neşet eden düstur-ü cidal nerede? Şimdi onlar neyi görüyor? Bazı vahşi insanları ya da bazı vahşi hayvanların fıtratlarını yanlış kullanmalarından dolayı meydana gelen bazı arızalar ve yanlış manzaralardan dolayı hayat bir cidaldir, bir çarpışmaktır, kainatta yardımlaşma değil, insanların ve mahlukatın birbirlerini yediği adeta bir mezbahanedir gibi bir yanlış kanaate sürüklemiştir. Hatta insan, insanın kurdudur diye felsefede geliştirilen çok yanlış bir tabir olmuş. İnsan, insanın kurdudur. Oysa peygamberlik müessesesi Kur'an-ı Kerim'den ve Cenab-ı Hakk'ın ilham ve vahyinden aldıkları ders ve çile, İnsanlara bütün kainattaki yardımlaşma düsturunu gösterip siz de düşmanınız bile olsa size saldırmadıkça ihtiyaç duyduğunda ona yardım elini uzatmanız gerekir gibi bir dersi veriyorlar. Ama felsefeciler sadece bazı vahşi insanların, zalim ve gaddar insanların, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, hak hukuk tanımayan bazı insanların ve fıtratlarını yanlış kullanan bazı canavar hayvanların masumlara ve zayıflara saldırmalarından dolayı, onları adeta zillete düşürmeye çalışmalarından dolayı gördükleri manzaraları insanların önüne koyup, hayat bir cidaldir, bir çarpışmaktır ve güçlü olan ayakta kalır, güçlü olan hayatta kalır gibi maalesef bir felsefeyi insanın eline vermişler ve insanı başkalarına karşı bir müstebit ve müstevli, yani istila edici ve istibdat ettirici bir zararlı unsur haline getirmeye çalışıyorlar. Evet, düsturu cidali, yani çarpışma düsturunu o kadar esaslı ve külli kabul etmişler ki felsefeciler, kainattaki birkaç manzarayı, çarpışma düsturunu o kadar esaslı ve külli kabul etmişler ki hayat bir cidal, bir çarpışmaktır diye eblehane hükmetmişler. Üstad-ı Nur'un ilk kapısında diyor ki, düsturu cidal ise bir kısım hayvanat-ı zalimenin suistimallerinden neşreden bir düsturu cüz'i gayri fıtridir. Mesela akilul lahm canavarların vazifeleri, yani et yiyici hayvanların vazifeleri nedir? Sıhhiye nefeleri gibi hayvanatın cenazelerini toplamak, ber ve bahrin yüzünü temizlemektir. Yani aslanlar, kaplanlar, vahşi hayvanlar, parçalayıcı hayvanlar, denizdeki, bu manadaki akilul lahm dediğimiz et yiyici hayvanların vazifeleri ne? Denizde ve karada ölmüş olan hayvanların cenazelerini yemek ve etrafı temizlemek üzerine adeta Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs ismiyle tavzif eden, vazifelendirilen memurlardır. Ama bazıları fıtratlarını bozuklarından dolayı Üstadımız diyor ki kainatta bir adalet kanunu var. Böyle bir hayvan canlı olan ve yememesi gereken bir hayvana saldırdığı vakit Cenab-ı Hak ona da ceza verir. Bir avcının silahına hedef olur. Burada da aynı manayı görüyoruz. Onların sağ olan hayvanları yemeleri suistimaldir. Fıtratları yanlış kullanmaktır. Gayrı meşrudur. Kainatın kanunlarına uymayan bir gayrı meşru fiildir. Cezasını da çekeceklerdir. Evet. Üçüncü misal, nübüvvetin tevhid-i ilahi hakkındaki netaic-i aliyesinden ve düstur-u galiyesinden El-Vahidu la yasduru illa anil vahid. Yani her birliği bulunan yalnız birden sudur edecektir. Madem her şeyde ve bütün eşyada bir birlik var, demek bir tek zatın icadıdır diye olan tevhidkârını düsturu nerede? Şimdi burada tabi başladık ya, her bir düstur, her bir düstur nübüvvet mesleğinden gidenlere sonsuz bir ferah kapısı açarken felsefe yönünden gidenlere de ayrı bir şekavet kapısı, sıkıntı kapısı açmış oluyor. Burada da tevhid ve marifetullah boyutunda nübüvvetin insanlara verdiği tekamül sırlarıyla felsefenin insanlara verdiği sırları karşılaştırıyor. Ama felsefe insanı tevhide götürmüyor, şirke götürüyor. Burada da onu görüyoruz. El-Vahidu la yasduru illa anil vahid. Yani her birliği olan birden sudur eder. Bu nübüvvetin temel esasıdır. Ne demek? Şu anda insan vücuduna baktığımız vakit zahiri itibariyle 70 trilyon hücre ve şu kadar da milyarlarca, trilyonlarca her bir hücrede de atomlar var. Bütün bu atomların her birisi farklı elementlerden meydana geliyor. Bütün bunlar görünüşte farklı olsa bile bir tek gayeye göre çalışıyor. Yani göz, kulak, el, ayak vesaire ağza ve uzuvlarımız hepsi bir maksada göre yaratıldığı gösteriyor ki o bir tek maksadın sahibi bir tek zattır. Dolayısıyla el-vahidu la yasduru illa anil vahid, birliği olan şu vücudun halıkı ancak bir tek kişi olur. Peki, benimle irtibatlı olan hava Benimle aynı özellikte yaratılmış mı? Yani birbirimize hitap edecek şekilde yaratılmış mıyız? Evet. Bana göre yaratılan güneş benim için yaratıldığını her şeyle, bütün özelliklerle gösteriyor mu? Evet. Ben de güneşin çıktığı adeta fabrikadan meydana geldiğimi her bir özelliğimle gösteriyor mu? Evet. Nedir? Burada bir uyum var. Dolayısıyla yiyeceklerin, elementlerin, ondan sonra hava unsurunun, ondan sonra bulutlardan gelen suyun, güneşin ve kainattaki bütün mevcudatın ve yediğim gıdanın ve kesip de vücuduma kazandırdığım yiyecek ve gıda olarak vücuduma gönderdiğim hayvanların bana uyum göstermesi gösteriyor ki kainattaki bütün mahlukatın bir birliği var. Dolayısıyla bütün bu birlik adeta bir fabrikanın umumu gibi bir tek ilimden çıktığına, bir tek kudretin elinden çıktığına mükemmel bir delildir diyor peygamberler. Bu da bana neyi gösteriyor? Beni nereye götürüyor? Bana tevhidi gösteriyor ve beni tevhide doğru götürmüş oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı birlemek insanın en büyük vazifesidir. Cenab-ı Hakk'a iman etmek ve Cenab-ı Hakk'ı bir olarak bilmek. Ondan başka ilaha kesinlikle tapmamak ve sapmamak ve yönelmemek bir esas olur. Ve kainatın her şeyi de buna delil olur. Peki felsefe ne diyor? Bir misal daha verelim. Aslında bunu biraz daha zenginleştirelim. Üstad Seri 22. sözde ve pencerelerde, çeşitli yerlerde de çok güzel bu manada örnekler veriyor. Zaten Risale-i Nur'un belki üçte birisi, yani Kur'an-ı Kerim'e müradif olarak diyelim, Kur'an-ı Kerim'de tevhide ne kadar yer verilmişse, Risale-i Nur'da da aynı ölçüde de yer verildiği kanaatindeyiz. Kur'an-ı Kerim'in üçte birisi tevhide anlatıyor diyor Üstadımız. Maksat olarak dört maksadı var Kur'an'ın ama hacimce üçte birisi tevhide anlatıyor. Üçte birisi haşrı anlatıyor mesela. Risale-i Nur'da da belki baştan sona üçte biri, belki yarısından fazlası tevhide anlatıyor. Ben bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim diyor Üstadımız mesela. Şimdi diyor ki Üstadımız, bir elma lisan-ı haliyle insana der, beni yaratan bütün nevimi yaratandır. O elma nevi de lisan-ı hal ile der, beni yaratan bütün bitkileri yaratandır. Bütün bitkiler lisan-ı hal ile de beni yaratan küre-i arzı yaratandır. Küre-i arz beni yaratan güneş sistemini yaratandır. Güneş sistemi de beni yaratan kainatı ve bütün yıldızları yaratandır diye lisan-ı hal işaret. Dolayısıyla bir elma nereye bağlı? Bütün kainata bağlı. Elmayı çektiniz mi arkadan kainat gelir. Elmayı kim halk etmişse kainatı da o halk etmiştir. Bununla alakalı binlerce misal verilebilir. Peki felsefeye gelelim. Felsefe nasıl bir mantık, nasıl bir bakış açısıyla insanlara nasıl bir helaket ve şekavet yolunu açtığını da buradan görelim. Eski felsefenin bir düsturu itikadiyesinden olan, itikadi bir düsturundan olan El-Vahidu la yazduru anhu illel vahid. Birden bir sudur eder. Yani bir zattan bizzat bir tek sudur edebilir. Bir zattan bizzat bir tek şey sudur edebilir. Sair şeyler vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur eder diye ganiyi alırtlak ve kadir mutlak, her şeye gücü yeten ve her şeye de imkanı yeten Cenab-ı Hakk'ı aciz ve sahite, aciz olan ve kendi yarattığı vasıtalara muhtaç göstererek bütün esbaba, sebeplere ve vesaite vasıtalara rubiyette bir nevi şirket verip, ortaklık verip rubiyette, Halık-ı Zülcelal'e aklı evvel namında bir mahluku verip, aklı evvel yani ilk akıl namında bir mahluku verip, adeta sair mülkünü esbaba ve vesaite taksim ederek bir şirk-i azime yol açan, şirk-i alud ve dalalet pişe o felsefenin düsturu nerede? Şimdi burada bir şey tahlil etmemiz icap ediyor. Bir şey ancak birisinden sudur eder. Yani birliği olan bir şey ancak birden sudur eder. O nübüvvetin düsturu. Ve onu konuştuk. Felsefe ne diyor? Bir zattan bizzat bir tek şey sudur edebilir. Sair şeyleri ancak vasıtalar vasıtasıyla. Burada temel unsur ne? Temel bakış ne? İnsanın özelliğini Cenab-ı Hakk'a kıyas ediyor. Kıyası bin nefs suretiyle yanlış bir karşılaştırma ve kıyasa girmiş oluyor. Ya ne diyor? Madem ki ben aynı anda şu anda su içiyorum ama su içerken yemek yiyemiyorum mesela. Su içerken ayrıca ders çalışamıyorum mesela. Dolayısıyla bir anda sadece bir tek iş yaparım. Öyleyse kainatı yaratan zat da haşa ancak böyle iş yapabilir gibi bir yanlış mantığa giriyor. Oysa senin mahiyetin mümkündür. Yani olup olmaman birdir. Ayrıca sen daha sonra yaratılmışsın. Sen masivasın mesela. Ama Cenab-ı Hak vacibül vücuttur. Varlığı kendindendir. Kadir-i mutlaktır. Ezelidir ve ebedidir. Cenab-ı Hak irade-i külliye sahibidir. Aynı anda her şeyi bir anda irade edip yaratabilir. Kıyas yanlış olunca, ben kendimi Cenab-ı Hakk'a haşa kıyaslayınca ya da Cenab-ı Hakk'ı da benimle kıyaslayınca burada öyle bir yanlış olmuş oluyor. Şimdi burada üstadımız bir aklı evvel tabirini kullandı. Aklı evvel nedir? Onu isterseniz buradan okuyalım. İlk akıl, kelime itibariyle, dinsiz felsefenin Allah'a nispet ettiği sıfat. Peki ne oldu burada? Haşa kendilerine göre, madem ki ben aynı anda bir tek iş yapabiliyorum, öyleyse Cenab-ı Hak ilk olarak aklı evveli yarattı. Tamam, ondan sonra aklı evvel aklı saniyi, yani ikinci aklı. Aklı sani, aklı salisi yarattı. Aklı salis, yani üçüncü akıl, dördüncü aklı yarattı. O da beşincisini ta okulu aşere dediğimiz, on akıl dediğimiz maalesef felsefede bir akım ortaya çıkıyor. Yani kainatı kim idare ediyor? Şu anda okulu aşere dediğimiz on akıl idare ediyor. Dolayısıyla herkese bu manada bir vazife düşüyor. Biz ne diyoruz? Hayır diyoruz. Bütün bu kainattaki mevcudatın yaratıcısı da birdir. İdarecisi de birdir, hakimi de birdir. İstediği gibi tasarruf eder, her şeyin düzgünü onun elinde, her şeyin anahtarı onun yanındadır diyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak birlik sahibidir. Cenab-ı Hak mahlukatı yaratan bir Allah'tır. Çünkü kendisi zaten birdir diye biz öyle kabul ediyoruz ve doğrusu da odur. Ama burada okulu aşereyi felsefeciler kabul etmişler. Evet. Tabii bu biliyorsunuz şirk olarak kabul edilir. Yani Cenab-ı Hakk'a gerek fiillerinde, gerek hakimiyet ve idaresinde, gerek rububiyetinde bunlar da onunla beraber iş yapıyor. Haşa ya da Cenab-ı Hak bunlara muhtaçmış gibi bir fikri kabul ettiniz mi? Otomatikman Cenab-ı Hakk'a ortak kabul etmiş, yani şerik kabul etmiş, telakki etmiş oluyoruz ki bu da otomatikman şirk oluyor. Hükemanın, yani felsefecilerin, yüksek kısmı olan işrakiyun, bunu da diyen kim? Bunu da diyen tanıdık bir felsefe grubu. Hükemanın, felsefecilerin en yüksek kısımlarından olan işrakiyun denilen bir kısımdır bu. Bunlar böyle halt etseler, bunlar böyle fikirde insanları yanlışa sürükleseler, maddiyun, tabiyun gibi aşağı kısımları ne kadar halt edeceklerini kıyas edebilirsin. Burada işrakiyun kim? İşrakiyun, bilginin kaynağının manevi aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan kısım. Yani bunlar diyorlar ki, bilginin kaynağı ne? Sezgidir, ilhamdır ve ilahi bazı tüluatlardır diyen grup bunlar. İşrakiyun felsefesini kim başlatmış? 1153-1191 yılları arasında yaşayan Şahabeddin Sühreverdi isimdeki zatın temsil ettiği felsefi ekole İşrakiyun denilir. İşrak, aydınlanma. İşrak. Hani sabah güneşin doğmasına da işrak diyoruz ya. Aydınlanma, güneşin doğuşu, tan ağarması anlamındadır. Bu felsefi ekolün mensupları gerçeğe ulaşmayı akıl işi değil, keşif, ilham, hads yani sezgi şeklindeki ruhi ve kalbi kuvvetlerde görürler. Dolayısıyla burada hem ilham var, hem sezgi var, hem yüksek hissiyatları savunanlar var. Bunlar bile böyle halt etseler, maddiyun, tabiiyunun aşağı, tabiiyun gibi, maddiyun, tabiiyun gibi aşağı kısımları ne kadar halt edeceklerini kıyas edebilirsin. Demek ki hükemanın en yüksek kısmı böyleyse, bir de maddiyunlara, bir de tabiiyunlara, bir de bu manadaki işte mevcudatın ezelden var olduğunu kabul eden felsefecilere, sebeplerin müessir olduğunu kabul eden felsefecilere bakın, onlar ne kadar daha fazla halt edeceklerini buradan kıyas etmek zor değil. Dördüncü misal, yine felsefe ile nübüvvet mesleği arasında temel farklılığı ortaya koyan dördüncü misal, nübüvvetin düsturu hakimanesinden, hakimane, hikmetle kabul ettiği düsturlarından ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi sırrıyla. Her şeyin, her zihayatın neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise saniyine ait neticeleri, fatırına bakan hikmetleri binlerdir. Her bir şeyin, hatta her bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu mahz-ı hakikat olan düsturu hikmet nerede? Nübüvvet ne diyor? Her bir şeyin, her bir şeyin yaratılışında binler hikmetler var. Ve en min şeyin ille yusebbihu bihamdih. Ne demek? Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmemiş, hamd etmemiş, methetmemiş, şükretmemiş olsun. Lisan-ı hal olur, lisan-ı hal olur. Genellikle lisan-ı haldir mevcudat. Üstadları birinci sözde de her şey lisan-ı hal ile Bismillah der, öyle mi diye başladığı ve kainattan örnek verdiği malum. Her bir şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Lisan-ı hal ile. Peki tesbihi nasıl anlıyoruz? Yani Cenab-ı Hakk'ın onu yaratmasından bazı hikmet ve gayeleri var. En büyük gaye o mahlukun kendisine tesbih etmesi, kendisine hamd etmesi, kendisine teşekkür etmesi, şükretmesi ilahir. Şimdi burada müsaade ediyor ki her bir mahlukun diyor yaratılışının %99 gayeleri ve hikmetleri Cenab-ı Hakk'a bakar. Cenab-ı Hak orada kendi esmasını, sıfatlarını, sanatlarını, şuunatını ne yapıyor? Kendisine mahsus bir nazar-ı dikayık aşinasıyla müşahede ediyor. Ve Cenab-ı Hak kendi eserinde kendisini görüyor. Kendisini adeta isim ve sıfatlarıyla temaşa ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bizim bilmediğimiz tarzda kendisini methetmesi var. Onu biz anlayamıyoruz. Ondan sonra şuur sahibi olan melaike, ruhaniyat, insanlar ve cinlerin şuurlarına taalluk eden özellikleri var o yaratılan mahlukatın. Cenab-ı Hak mahlukatına onları seyrettiriyor. Yani melekler seyredip Cenab-ı Hakk'ın isme sıfatlarını okuyup marifetullah'ta derinlik kazanıyor. Ruhaniler de hakeza, çünkü onların vasfeleri o. İnsanlar da hakeza, cinler de hakeza. Dolayısıyla bütün mahlukat, şuur sahipleri o manaki yaratılan mevcudatı temaşa ediyor. Cenab-ı Hakk'ın eserlerinden, sıfatlarından, fiillerinden, isimlerinden Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü ve azametini, marifetini bu manada kesbetmeye çalışıyorlar. Mahlukatın daha bu manadaki vazifelerinden, yaratılış vazifelerinden bir tanesi de bu. En büyük vazife bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendisini orada müşahede etmesi, temaşa etmesi, isim ve sıfatlarını. İkinci en büyük vazifesi mahlukatın Cenab-ı Hakk'ı gösterecek aynalar hükmünde olması ve şuur sahiplerine kendisini okutturması. Üçüncü büyük vazifesi insan gibi mahlukatın ihtiyaçlarına bakması. Dördüncü, kendi zatına bakan vazifeleri var mahlukatın. Bu nübüvvetin bize gösterdiği mahlukatın yaratılışına dair yüksek hikmetler. Felsefenin her bir zihayatın neticesi, kendine bakar. Veyahut insanın menafiine, menfaatlerine aittir diye koca bir dağ gibi ağaca hardal gibi bir meyve, bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz, hikmeti muzahrefe düsturları nerede? Mesela bir petrolü düşünüyoruz. Bu petrol diyelim rafineriye gönderiliyor. Burada en büyük gaye, misal diyorum, burada araba yakıtı olan benzin, ondan sonra uçak yakıtı olan bu mandaki yakıtlar, ondan sonra motorin, o rafinerinin en büyük gayesi bunları ortaya çıkarıp insanların en fazla ihtiyaç duyduğu bu şeyleri vermektir. Ama binlerce de o petrolden ürünler elde ediliyor o rafineriden. Bunlardan belki en son gaye olan mesela gaz yağı dediğimiz ve fazla sanayide kullanılmayan, eskiden evlerde daha çok kullanılıyordu, o da artık kapandı. Fazla bir fonksiyonu olmayan bir şey de üretiyor. Ama bu bin üründen bir tanesidir. Birisi dese ki, şu koca rafinerinin her bir çarkı sadece şu gaz yağı için çalışıyor dese, herkes, işi bilen herkes ona ne yapar? Alaylı bir nazarla bakar. Çünkü niye? O rafinerinin en büyük gayesi, hedefi, insanların en fazla ihtiyaç duyduğu uçak yakıtı, araba yakıtı ve buna mümasir olan temel yakıtları o petrolden elde etmek. Diğerleri de evet onlar da üründür ama onlar esas ürün değil. Onlar artık yan ürünlerdir. Olmasa da olur ama olsa güzellik manasında daha da keyfiyet sağlamış olur o rafineriye. Burada da koca kainat rafinerisini peygamberler asıl olarak tarif ediyor. Burada en büyük vazife şudur. Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı şuhuduna, nazar-ı uluhiyetine, ezeliyetine görünmesidir. İkincisi zişuğulların nazarına görünmesi ve Cenab-ı Hakk'ı bildirecek marifet delillerini sunmasıdır. Üçüncüsü, dördüncüsü ilahir. Bir tanesi de o mahlukatın kendilerine, nefislerine bakan cihetleri var ki adeta gaz yağı mesabesinde. Ama felsefeciler şu kainat rafinerinin adeta tek ürünü olarak onu gösteriyor. Ne diyor? Her bir zihayatın neticesi kendine bakar veyahut insanın menafiine, menfaatlerine bakar diye koca bir dağ gibi ağaca, hardal gibi bir meyve, bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmeti muzahrife düsturları nerede? Şu hakikat 10. sözün 10. hakikatında bir derece gösterildiğinden kısa kestik. Bu 4 misale binler misali kıyas edebilirsin. Lemaat namındaki bir risalede bir kısmına işaret etmişiz. İşte felsefenin şu esasat-ı fasidesinden ve netayici vahimesindendir ki, yani yukarıda sıralanan bu fasit ve yanıltıcı esaslarından ve vahim neticelerindendir ki, İslam hükemasından, İslam felsefecilerinden, hükemalarından İbn Sina ve Farabi gibi dahiler, hakikaten çok dahi insanlar, Şaşai Suriyesine, yani görünüşteki şaşasına ve insanları adeta cezbeden ve celbeden o manadaki şaşasına meftun olup, o mesleğe aldanıp, o mesleğe girdiklerinden adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler, diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hatta İmam-ı Gazali gibi bir Hüccetül İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri'nin El-Munkızu Mined-Dalal kitabına baktığımız vakit, sayfa 39, 40 ve 46. sayfalarına baktığımız vakit, İbn Sina ve Farabi gibi zatlara felsefeye bu mandat aldıklarından ve tevhidi adeta ellerinden kaçırdıklarından dolayı onlara adi bir mümin derecesini İmam Gazali Hazretleri vermemiş ama Hüsar Hazretleri ancak adi bir mümin, müptedi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler diyor. Burada İmam-ı Gazali ve Hüsar Hazretleri hakkında sadece bir içtihat farkı olabilir. İmam-ı Gazali Hazretleri bana göre bunlar mümin değil diye hüküm verirken Hüsar Hazretleri bana göre de bunların bu şeyleri onları imandan çıkarmıyor ama en basit bir mümin derecesini bile belki zor yakaladılar diye bir hüküm veriyor, içtihat yapıyor. Burada garipsenecek bir durum yok. Bazıları soruyor çünkü. Yani İmam-ı Gazali ve Bediüzzaman Hazretleri birbirine fikirce burada ters mi düşmüş? Müçtehitlerde her zaman olan bir şey. Bazen bu manadaki birbirlerine uymayan içtihatlar da yapılabilir. İçtihat eden aleküllihal eğer içtihada haiz bir insansa yanlış bile karar verse bir sevap alır. Ama isabetli bir karar verse iki sevap alıyor. Hem mütekelliminin mütebahirin ulemasından hem mütekelliminin mütebahirin ulemasından olan Mutezile. Mütekellim şu, iman hakikatlarını akli ve mantıki ve ilmi delillerle izah etmeye çalışan grup, kelam ilmine mensup olan alimler, mütekellimin diyoruz. Bunların da ayrıca çok derin olan, adeta deniz gibi, okyanus gibi fikirlere ve ilimlere sahip olan mütebahirin dediğimiz kısım var ki, bunların da arasında sayılan Mutezile imamları. Vasıl bin Ata'nın başlattığı ekol diyelim, Mutezile. Bunlar aklı hakim ve esas kabul edip vahyi ve sünneti ona göre yorumlamaya çalışan bir grup. Bazı noktalarda onları da kaybetmişler. Mesela 73 fırkadan bir tanesinin de Mutezile olduğu bütün ehli sünnetçe müsellemdir. Mutezile imamları Zinet-i Suresine, yani görünüşteki zinetine şeyler de hükemalar da Şaşai Suresine, yani görünüşteki şaşasına aldanmışlar. İbn Sina Farabi oraya dalmışlar. Bunlar da suri olan, yani görünüşteki zinetine meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek, yani felsefeye ciddi temas ederek aklı hakim ittihaz ettiklerinden ancak fasık müptedi bir mümin derecesine çıkabilmişlerdir. Enteresan bir şey. Yani fasık derken, müptedi derken, yani ehli dalalet sınıfında, ehli bid'a sınıfında kabul edilmişler bunlar. Müsaitleri de sen burada onu teyit ediyor. Bunların ehli sünnetten farkı ne? Fikirlerine girmeyeceğim. Sadece mantık olarak farklarını izah etmeye çalışacağım. Ehli sünnet vel cemaat vahiy esastır. Akıl ise hizmetkardır diyor. Aklı vahyin ispatı için istihdam etmeye çalışıyor ehli sünnet. Yani şurada bir ayet var, şurada bir hadis var. Bunlar esastır, bunlar doğrudur. Benim aklım da bunu ispat ve izah etmeye çalışacak diye aklı onu ispat etmeye, ona delil getirmeye, onu izah etmeye doğru çalıştırmışlar. Ve akıl hizmetkar olarak görmüş ehli sünnetin nezdinde, nazarında. Fakat Mutezile'ye göre onlar da felsefecilerden aldığı ders ile akıl esastır. Vahyi akıllarının mahsulü olan fikirleri ispat etmek için, desteklemek için kullanmışlar vasıta olarak. Yani ehli sünnete göre akıl hizmetkar, vahiy esas. Mutezile'ye göre akıl esas, vahiy de aklın elde ettiği sonuçları desteklemek için vahyi vasıta olarak kullanmaktır onların esasları. Hem Üdebay-ı İslamiye'nin meşhurlarından, İslam ediplerinin, şairlerin meşhurlarından bedbinlikle maruf, yani yeis ile, ümitsizlikle maruf olan Ebu'l-Alay Ma'arri ve yetimhane ağlayışıyla mevsuf Ömer Hayyam gibilerin o mesleğin nefsi emmari okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle ehli hakkat ve kemalden bir sille-i tahkir ve tekfir yiyip, ehli kemalden, yani asfiya dediğimiz, müştehid dediğimiz, müceddid dediğimiz zatlardan bir sille yemişler, tokat yemişler. Nedir? Tahkir ve tekfir sillesi. Yani siz bununla küfre ve dalalete giriyorsunuz tokadını yiyip, edepsizlik ediyorsunuz, zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları yetiştiriyorsunuz diye zecirkârâne te'dîb tokatlarını almışlar. Kim bu Ebu'l-Alay Ma'arri ve Ömer Hayyam? Bunları bilgi olarak sunmaya çalışayım. Bedbinlik, batılı ifadesiyle pesimizm. Kelime olarak kötü görüşlü, ümitsiz bakış açısı demektir. Her şeyin fena cihetini görmek anlamlıdır. Yani her şeyin iyisine bak, İslam'ın esası iken bunlar her şeyin kötüsüne ve fena cihetine bak gibi bir yanlış bakış açısı kazandırmaya çalışıyorlar. Her şeyin fena cihetini görmek anlamındadır. Pesimistlik. Yani her şeyi ve her olayı kötü cihetiyle yorumlayıp kendisini karamsarlığa atmak demektir. Karamsarlık felsefesi şeklinde de tarif edilir. Yani bedbinlik ve pesimizm. Pesimist olan insanlar da her hadisede insanları yese düşüren, karamsarlığa düşüren, yollarından uzaklaştıran bir bakış açısı sunmaya çalışanlardır. İslam tarihinde bu ekolün en önemli temsilcileri Ebu'l-Alay Ma'arri ve Ömer Hayyam gibi şair ve filozoflardır. Hadiselerin bu tazyikinden kurtulmak için içki ve haramlara dalmışlar ve onları teşvik eden edepsiz şiirler telif etmişler. Ehli hakikat alimler de onların bu edepsizliklerini ve küfre giden hallerini tahkir ve tekfir etmişlerdir. Bizim sorularla Risale'de verilen onlarla alakalı bir cevap bu. Ebu'l-Alay Ma'arri, tam adı Ebu'l-Ala Ahmed bin Abdullah bin Süleyman el-Ma'arri'dir. El-Ma'arri Halep'in güneyinde bulunan Ma'arre ilçesinde, ilçesinde 974 yılında dünyaya geldi. Halep'in güneyinde bulunan Ma'arre ilçesinde 974 tarihinde dünyaya geldi. 4 yaşlarındayken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybetmiş olan bir adam. Bu da kainatta hep böyle karamsarlığa götüren ne kadar şey varsa onları insanın önüne atmaya çalışan bir felsefeyle maalesef insanları yanlışa sürüklemiş. Ömer Hayyam kim? 1044 yılında Horasan'da doğmuş. Selçuklu hükümdarı Melikşah zamanında yaşamış. Daha çok şairlik yönüyle tanınan Ömer Hayyam, aynı zamanda devrinin büyük bir filozofu, matematik ve astronomi bilginiydi. Şiirlerini Farsça yazan Ömer Hayyam, rubaileriyle şöhret kazandı. 4 mısradan ibaret olan rubailerinde genellikle felsefi temaları işliyordu. Ömer Hayyam şiirlerinde insanın tabiat karşısındaki çaresizliğini, bir türlü çözemediği hayat muammasını ve ölüm karşısındaki durumunu kötümser, muzdarip ve alaycı yöntemlerle tasvir ediyordu. Ömer Hayyam'ın da durumu bu. Hem mesleki felsefenin esasat-ı fasidesindendir ki, ene kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyeti olduğu halde, yani kendisi böyle bir vücudu haricisi olan, ondan sonra insanı ciddi manada yanlışa sürükleyebilecek böyle bir cisim ve ağza gibi bir şey değil. Hava gibi zayıf bir mahiyet olduğu halde felsefenin meş'um, yani uğursuz ve kötü nazarı ile mana ismi cihetiyle baktığı için güya buhar misal o ene temeyyü edip, yani sıvılaşıp, biliyorsunuz maddenin 3 hali var. Katı, sıvı ve gaz. Burada kendisi, üstadımız burada en zayıf, ondan sonra en böyle latif hali olan buhar halindeyken ya da hava halindeyken ne yapıyor? Felsefenin o meş'um nazarıyla, o kötü ve uğursuz fikirleriyle güya temeyyü edip, yani sıvılaşıp, sonra ülfet cihetiyle, yani kainattaki hadiseler sanki olması gereken şeylermiş gibi, her zaman işte olması mecburi hadiselermiş gibi, nasılsa gündüz olacak, nasılsa akşam olacak, nasılsa insan şöyle doğacak, elbette insanın bu halde olması gerekiyor gibi Cenab-ı Hakk'ın iradesini nefyeden o ülfet cihetiyle ve maddiyata tevagul cihetiyle, yani maddiyata dalmak cihetiyle sebebiyle güya tasallup ediyor, yani katılaşıyor. Demek ki önce hava ve buhar halindeyken sonra sıvılaşıyor felsefenin tesiriyle, sonra ülfetle ve maddiyata dalmak cihetiyle katılaşmış oluyor. Sonra gaflet ve inkar ile o enaniyet tecemmüt ediyor. Yani donduruluyor, buz haline geliyor. Sonra isyan ile tekeddür eder, yani bulanır, şeffafiyetini kaybeder. Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar. Öyle bir hale gelir ki Cenab-ı Hakk'a meydan okur. Öyle bir hale gelir ki bütün mahlukatı kendisine hizmetkar kabul eder. Öyle bir hale gelir ki kendisi haşa ilah, bütün mahlukat onun adeta kulu ve kölesi gibi davranmak zorundaymış gibi bir anlayış maalesef o eneyi taşıyan insanların alemlerine yerleşir. Nevi insanın efkarıyla şişer. İnsanların fikirleriyle de şişiyor. Sonra sair insanları, hatta esbabı, sonra sair insanları, hatta sebepleri kendine ve nefsine kıyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberri ettikleri halde. Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar. Şimdi öyle bir hale geliyor ki, hava halinden sonra sıvılaşır, sonra katılaşır, sonra buzlaşır, sonra şeffafiyetini kaybediyor, ondan sonra bulanıyor, ondan sonra insanlık alemini yutmaya başlıyor. Nevi insanın fikirleriyle şişiyor, sonra sair insanları, hatta esbabı, sebepleri kendine ve nefsine kıyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberri ettikleri, ısrarla kaçındıkları halde birer firavunluk verir. İşte o vakit Halık-ı Zülcelal'in, evamirine karşı, emirlerine karşı mübareze vaziyetini alır. İşte o vakit Halık-ı Zülcelal'in, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı mübareze, yani çatışma ve çarpışma vaziyetini alır. Meyyuhil izame vahiyye ramim der. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye Cenab-ı Hakk'ın kudretine meydan okuma başlıyor. Bunu ona yaptıran ne? İşte ene. Ene'yi bu hale getiren ne? Kur'an'dan barışık olmayan, Kur'an'dan beslenmeyen, aklı hakim kabul eden felsefenin nazarı. Meydan okur gibi kadir-i mutlakı acz ile ittiham eder. Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde geçiyor. Übey İbni Halef malumunuz. Übey İbni Halef çürümüş bir kemik alıyor. Böyle kendi elle de ufaltmak suretiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor Mekke döneminde. Ya Muhammed söyle diyor. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Kâle men yuhyil izâme vahye ramîm. Hemen ayet geliyor. Kul yuhyihellezî enşâehe evvele merrah ve huve bikulli halkın alîm. Onları bidayeten, başlangıçta, daha yokken kim yarattıysa onları tekrar o yaratacak. Çünkü yaratmanın bütün özelliklerini, yönlerini Allah bilir. Hatta Halık-ı Zülcelal'in evsafına müdahale eder, sıfatlarına da müdahale eder Cenab-ı Hakk'ın. İşine gelmeyenleri ve nefsi emmarenin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya ret, ya inkar, ya tahrif eder ez cümle. Felsefenin bir taifesi Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler. İhtiyarını nefyetmişler. İhtiyarını ispat eden bütün kainatın nihayetsiz şehadetlerini tekzip etmişler, yalanlamışlar. Bunlar da böyle maalesef. Mucibi bizzat ne diyor? Cenab-ı Hak bu şeyleri haşa yapmak zorundadır. İnsanı mı yarattı? Evet. Ona gıda yaratmak zorundadır. İnsan mı yarattı? Evet. Ona göz vermek zorundadır. Göz mü yarattı? Evet. Ona görme vermek zorundadır. Haşa diyen ve Cenab-ı Hakk'ı adeta iradesiz, ihtiyarsız bir şekilde tavsif etmeye ve anlatmaya çalışan felsefecilerin bir kısmı var. Mucibi bizzat demişler. Yani Cenab-ı Hak bu kainattaki yaptığı işlerin hepsini iradesiyle değil, iradesiz yapıyor. Mecbur yapıyor. Oysa kainattaki her şey Cenab-ı Hakk'ın iradesini bize gösteren birer özelliktir. Mesela Cenab-ı Hak insanı yaratıyor. Bazılarına göz vermiyor. Bazılarını Cenab-ı Hak ayaksız yaratıyor. Bazılarını Cenab-ı Hak elsiz yaratıyor. Bazılarına Cenab-ı Hak farklı bir özellik veriyor. Bunlarla bize neyi gösteriyor? Ey insan, seni istesem böyle de yaratabilirdim. Ben iradesiz bir zat değilim. Ben ihtiyarsız bir ilah, bir Rab değilim. Ben istediğim gibi karar veren ve iradesini kullanan bir zatım. Ama ben her şeyi size ram ediyorum. Yardımcı olarak, hizmetkar olarak çalıştırıyorum ise bunu da anlayın ki ben mecbur olduğum için değil. Benim şefkatim ve merhametim, gazabımı ve sair sıfatlarımı geçtiği için bundan dolayı size bütün mahlukatı, mevcudatı musahhar ediyorum, hizmetkar olarak veriyorum. Size ihtiyaç duyduğunuz bütün azaları kemaliyle veriyorum. Bundan siz sakın şımarıp da Allah mecburmuş gibi bunu, mecbur olduğu için bunu yapıyormuş gibi bir fikirle bunu karşılamayın. Bana merhametimden dolayı secde edin. Bana kudretimden dolayı da itaat edin. Bana büyüklüğü mazametimden dolayı da kulluk yapın diye Cenab-ı Hak bunu ihsas ediyor. Ama felsefe bu yolu saptırıyor. Cenab-ı Hak haşa merhametinden dolayı değil, bundan dolayı diye. Niye? Çünkü kulluktan kaçmanın maalesef bir yolu olarak kendisine öyle zannediyor. Oysa Cenab-ı Hak'a kul oldun mu? Cenab-ı Hak'a abd oldun mu? Cenab-ı Hakk'ı hakki sıfatlarıyla bildin mi? Daha mükemmellerini, daha güzellerini Cenab-ı Hak sana cennette de nasip edecek. Ama bu dünyada bunun kıymetini bilmezsen ve felsefenin insanları davete götüren fikirleriyle yorumlamaya çalışırsan Allah muhafaza, hem dünyada bedbaht olursun hem de ahirette şekavetten ve azaptan kurtulamazsın. Feya Subhanallah. Üstadımız da burada hayret ediyor. Feya Subhanallah. Şu kainatta zerreden şemse kadar, atomdan güneşlere kadar, astronominin bütün bu manadaki büyük cirimlerine kadar, bütün mevcudat taayyunatlarıyla, yani onlara Allah'ın verdiği özel halleriyle, intizamatıyla, hikmetleriyle, mizanlarıyla, ölçücükleriyle, ölçüleriyle, ölçüleriyle sani'in ihtiyarını gösterdikleri halde şu kör olası felsefenin gözü görmüyor. Yani kainatın her tarafı Cenab-ı Hakk'ın iradesini ve sonsuz ihtiyarını istediği gibi hareket edebilecek bir sıfata ya da sıfatlara malik olduğunu gösterdikleri halde şu kör olası felsefe gözü görmüyor. Hem bir kısım felsefe, başka bir konuya geçiyor şimdi, cüziyata ilmi ilahi taalluk etmiyor diye ilmi ilahinin azametli ihatasını nefyedip bütün mevcudatın şehadat-ı sadık alanını reddetmişler. Diyorlar ki Cenab-ı Hak külli bir ilim sahibi, onu kabul ediyoruz diyorlar bazı felsefeciler. Ama nedir? Kuş bakışı hadiseleri Cenab-ı Hak görür ama cüz'iyatı da kendisi değil, onu başkalar vasıtasıyla yapıyor. Haşa ve kella. Cenab-ı Hak en büyük mahlukun, en küçük mevcudun ve orta ve mutavassıt dediğimiz mevcutların da hepsinin fiillerini bizzat görür, işitir ve bizzat kendisi tanzim eder. Hepsinin dizgini onun elindedir. Her şeyin anahtarı onun yanındadır. Kara bir gecede, kara bir taşın üzerinde, kara bir karıncanın kendi içindeki, karnındaki kara bir hücrenin içindeki bir kara atomun diyelim, ihtiyacını gören, sesini işiten, faaliyetlerini yürüten Cenab-ı Hak'tır. Böyle bir Allah inancı nerede? Allah'ın haşa cüz'iyata ilmi taalluk etmiyor diyen felsefenin nazarı nerede? Hem bir kısım felsefe cüz'iyata ilmi ilahi taalluk etmiyor diye ilmi ilahinin azametli ihatasını nefyedip bütün mevcudatın şehadat-ı sadık alanı, sadık şahitliklerini reddediyor. Çünkü kainatta bir intizamsızlık yok. İntizamsızlığın olmadığı her yerde Allah'ın sonsuz ilmi ve sonsuz hikmeti var. Dolayısıyla sonsuz ilim ve sonsuz hikmetin adeta tecelligahı hükmündeki o zahiren küçük, hakikatta bir dünya gibi olan, bir kainat gibi olan o mevcudun içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ilimlerini, hikmetlerini, sıfatlarını kabul etmezsen, peki hangi aciz, hangi kör, hangi sağır tabiatın ve sebeplerini eline vereceksin? Ve onların eline verdiğin vakit nasıl bir intizamlı netice bekleyeceksin? Cevap yok. Ya. Bir ara bir internette dolaşan bir gösteri vardı. Bir yapraktan yaprağın içerisine giriyor. Hücrelere, hücrenin içerisine giriyor işte o faaliyetlere. Ondan sonra oradan da kainatın en büyük burçlarına kadar çıkıyor. Bakıyorsunuz ki hücrenin en ayrıntısına girdiği vakit ile kainatın en üst tabakasına çıktığı vakit çekilen fotoğrafların ikisinin de birbirine tam tamına uygunluk gösterdiğini, adeta sanki aynı fotoğraflar olduğunu müşahede ediyorsunuz. Bunlar bilim adamları tarafından şu anda ortaya konan çok güzel çalışmalar. Onlar hangi niyetle ya da ne hizmet ettiklerini biliyorlar mı bilmiyorlar mı, o bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren taraf şu, her yerde Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının ve sonsuz hikmet ve kudretinin tecellisini ve göstergelerini her yerde görüyoruz. Ama felsefe, Cenab-ı Hakk'ın ilmi sadece umum şeyleri görür ama cüz'i şeylere Cenab-ı Hakk'ın haşa sanki ilmi taalluk etmiyor gibi yanlış bir akideye bizi sokmaya çalışıyorlar. Hem felsefe esbaba tesir verip tabiat eline icat verir. 22. sözde kat'i bir surette ispat edildiği gibi her şeyde halkı külli şeye has parlak sikkeyi görmeyip aciz, camit, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiata mastariyet verip binler hikmeti âliyeyi ifade eden ve her biri birer mektubat-ı samedaniye hükmünde olan mevcudatın bir kısmını ona mal eder. Maalesef.